her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim, Allah Allah, çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos Perşembe. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bugün neler konuşacağız? Özetleri aktaralım. Van'da polis karakoluna bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. 17'si polis, 71 kişi yaralandı. Atatürk Havalimanı'nda özel güvenlik bankoları ve bazı pasaportların geçişlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Çünkü kuyruklar uzuyor gidiyor. Geçiş işlemlerini, yolcuların işlemlerini hızlandırmak amacıyla terminalde özel kontrol bankoları konuldu. Ama siz yine havalimanına erken gidin. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Kadıköy'deki Haydarpaşa tren garının yine tren garı olarak hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Ulaştırma Bakanı'na kulak vereceğiz. Grup toplantısını dün yaptı CHP ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. 17-25 Aralık'ı milat olarak gören hükümetin yaklaşımına tepki gösterdi. Kimse 17-25'i aklamaya çalışmasın. Devleti soyanlar da yargılanacak dedi. Başbakan Binali Yıldırım'sa TRT'ye konuştu. Bu soruşturmalar nereye kadar gidecekse gidecek. Şu noktada duracak diyemem ifadelerle bu soruşturmalar genişliyor dedi. Gözaltı sayısını verdi. Kaç kurum kapatıldı? Rakamlar verdi. Başbakan Binali Yıldırım. Almanya'da ortaya çıkan bir İçişleri Bakanlığı belgesi. Bu gizli bir belge olduğu söyleniyor. Almanya basınında yayınlanan haberlere göre sevgili dostlar, Almanya İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi Orta Doğu'daki bazı İslamcı örgütlere destek vermekle suçluyor. Ayrıntıları aktaracağız. Anadolu ve Fen Liseleri tercihlerde doldu. Kontenjanlar fena değil sevgili dostlar. Bomboş olan okulları söyleyelim. Gazetelerde yayınlanan haberler ve kontenjan rakamlarına göre İmam Hatipler bomboş kalmış. Kredi Değerlendirme Kuruluşu Fitch yarın Türkiye'nin notunu açıklayacak. Acaba ekonomistler ne diyor? Fitch nasıl bir not açıklayacak? Onu da aktaracağız. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile koşullu salıverme ve ceza infaz süresi koşulları değişti. Sevgili dinleyiciler, bundan 93 bin hükümlü etkilenecek ve dünden itibaren 38 bin kişi tahliye ediliyor. Peki bu tahliyeler kime vuracak? Hangi suçlar kapsam dışı? İlerleyen dakikalarda avukat Hasan Gök'e bağlanacağız ve avukat Hasan Gök bize bu tahliyeleri anlatacak, denetimli serbestliği anlatacak. Yaklaşan bayram tatili var. sevgili dinleyiciler, ama bayramın kaç gün tatil edileceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama büyük ihtimalle 9 gün olacak. Peki düzelen Türkiye-Rusya ilişkileri acaba piyasayı kıpırdattı mı? Turizmciler yaklaşan bayram öncesi Rus turistlerin gelmesini de bekliyorlar mı? Yine ilerleyen dakikalarda programımızın ikinci kuşağında Türk-Rus İş Adamları Birliği Başkanı Naki Karaaslan'la konuşacağız. Tabii her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve sürmanşetlerini okuyacağız. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Özetlerini verdiğimiz bu haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Başbakan Binali Yıldırım TRT'deki Başbakan'la Özel Yayın adlı programa katıldı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalar konusunda şu bilgileri verdi. İfadeler alındıkça yeni bağlantılar ortaya çıkıyor ve onlara doğru gidiliyor. Bu böyle çorap söküğü gibi gidecek dedi. Uzun vadede yeni bir darbe için kamuda bir potansiyel oluşmaması bakımından bir temizlik harekatı var. Bu harekat devam edecek, yoksa yarın yine bir silahlı darbe girişimi olacak diye bir ihtimalden söz etmiyoruz dedi Başbakan Yıldırım. Gözaltı sayısından söz etti, rakamlar verdi. Gözaltına alınan sayılar, rakamlar, bunlar polis, asker, yargı mensubu, mülki idare amiri, sivil. Evet, toplam 40.029. Gözaltı sayısı sevgili dostlar. Türkiye'de FETÖ operasyonlarıyla gözaltına alınanların sayısı 40.029. Gözaltı işlemi devam edenler 5.187. Tutuklananların sayısı ise 20.355. Kapatılan kurum sayısı ise 4.262. Sevgili dinleyiciler, 4.262 kurum ve kuruluş kapatıldı ya da el konuldu. Varlıklarının ilgili kamu kuruluşlarına devri gerçekleştirildi. Kamu kurumlarına ait görevden el çektirilen 79.900, kamu görevinden çıkarılan 5.014 olmak üzere toplam 84.914. Evet, kamu kurumlarında çalışanlar, büyük bölümü memur, 84.914 kişi açığa alınmış. Gittiği yere kadar gidecek dedi Başbakan Binali Yıldırım TRT'de yaptığı işte bu açıklamada.
Henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Dedikodular olabilir ama dedikodulara
kişi
göre...
Kişi bazlı, parti bazlı soruyor.
Biz amel edemeyiz yani, biz somut, belgeli, bilgiye dayalı olarak bir şey söylememiz lazım. Nereye kadar gidecekse gidecek. Yani şurada dursun, buraya dokunmayalım şeklinde bir telkinimiz olamaz.
Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yazısını yazan Özgür Mumcu, ya ittifak bozulmasaydı demiş yazısının başlığında. Hangi ittifaktan söz ediyor sevgili dostlar? Bir süre öncesine kadar devam eden cemaatle, yani Fethullah Gülen cemaatiyle iktidar arasındaki ittifakı yazmış Özgür Mumcu. Ya bu anlaşma, bu ittifak devam etseydi ne olacaktı? Bugün cemaat yargısının hapse attığı herkes hala hapisteydi. Cemaati eleştiren herkes de şu ya da bu şekilde susturulacaktı. İktidardan da bunun aleyhine hiç ses çıkmayacaktı diye yazmış Cumhuriyet'teki köşesinde. Evet, hizmet hareketi ya da Fethullahçı terör örgütüyle, bugün artık bu adı alan Fethullahçı terör örgütüyle geçmişte hizmet hareketi deniyordu. iktidarla hizmet hareketinin ittifakı bozulmasaydı bugün acaba hangi noktaya gelirdik? Atatürk Havalimanı'nda hususi yani yeşil pasaportla hizmet pasaportları yani gri pasaportların sahipleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek yolcuların işlemlerini hızlandırmak amacıyla terminalde özel kontrol bankoları oluşturulmuş. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin ardından alınan güvenlik tedbirleri kapsamında hususi ve hizmet pasaportu sahipleri bağlı bulundukları kurumdan görev ya da yurt dışına çıkış izin yazısı alarak seyahat edebiliyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edecek yolcularınsa kimlik bilgileri polislerce sistemden kontrol ediliyor. Nerede çalışırsanız çalışın mutlaka yurt dışına çıkarken çalıştığınız yerden bir kağıt alın. Sevgili dinleyiciler, şu kişi şirketimizde çalışmaktadır diye ıslak imzalı bir belge. Özellikle devlet memuruysanız, gazeteciyseniz de basın yayın enformasyon genel müdürlüğünden alacaksınız bu bilgiyi. Tabii çalıştığınız kurumdan da bir belge almanızda yarar var. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndaki bu sıkı önlemler nedeniyle kuyruklar dışarıya kadar uzuyor. Havalimanına mutlaka erken gidin. Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede zaman zaman olmayacak şeyler de oluyor sevgili dinleyiciler. Mesela İstanbul'da hainler mezarlığının kurulması ve bunun bir tabela asılarak gösterilmesi. Sonra gelen tepkiler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi o tabelayı kaldırdı. Sakarya Belediyesi de ne yapmış biliyor musunuz? Sakarya Büyükşehir Belediyesi yol kenarına trafik levhalarının arasına bir tabela asmış. Tabelada Fethullah Gülen'in fotoğrafı var. Fotoğrafın yanında da şöyle yazıyor: dikkat, FETÖ çıkabilir. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bu tabela konmuş. Yol kenarlarına Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in fotoğrafıyla trafik canavarı çiziminin yer aldığı dikkat FETÖ çıkabilir yazılı levhalar konmuş. Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk levhaların belediye tarafından konulduğunu, özellikle kazaların sık yaşandığı yerlere yerleştirildiğini belirtmiş. Ne demek yani şimdi bu? Kazaların sık yaşandığı yere Fethullah Gülen'in fotoğrafını koymuş. Sakarya'nın Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk. Acaba hangi akla hizmet ederek bunu yapmış? Evet, Fethullah Gülen'in Amerika'da bulunan ve Türkiye'ye iade edip edilmeyeceği henüz belli olmayan Fethullah Gülen'in bir üst akıla bağlı olduğu da son zamanlarda yazılıp çiziliyor sevgili dostlar. Ama bunun ne olduğu belirtilmiyor. Acaba bu üst akıl nedir? Kimdir ve necidir bu üst akıl? Ne iş yapar? Nerede oturur ve ne yer ne içer? Birileri tarafından her konuda, her olayda, sadece bu Fethullahçı terör örgütü meselesinde değil, başka olaylarda da üst akıl ortaya konurdu. İşte bunlar üst akıla bağlı. Gezi olaylarında da çok duymuştuk, hatırlayacaksınız. İşte bunların üst aklı var. Veya başka olaylarda, 17-25 Aralıklarda ya da buna benzer başka şeylerde her parti bunu söylüyor. Sadece iktidar partisi ya da iktidara yakın medya kuruluşları değil. Herkes söylemeye başladı. Bir üst akıldır gidiyor. Sevgili dostlar, ama üst aklın, alt aklın, yan aklın ya da ortalama aklın ne olduğunu, kim olduğunu hiç kimse söylemiyor. Bir dönemde hatırlayacaksınız, alt kimlik, üst kimlik tartışması vardı, hatırlar mısınız onu? Alt kimlik, üst kimlik. alt kimliğim işte bilmem ne, üst kimliğim ben Türk'üm, alt kimliğim de ben işte bilmem neyim falan derlerdi. İnsanlar bir de böyle kendilerini ifade etmek zorunda hissederlerdi. Sanki mecburlarmış gibi. Ya insansın insan, alt kimlik üst kimlik bunun ne önemi var? İnsanları bu şekilde ayrımlaştırarak, kutuplaştırarak nereye varacaksınız? Bir de sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük. Mesela Sayın Ekmelettin İhsanoğlu için söylediler. İşte Ekmelettin İhsanoğlu aday gösterilmişti ya ortak aday olarak. Bazı yorumcular, bazı gazeteciler şey demişlerdi. O proje aday, proje. İnsanlara proje demeye başladılar ya da olaylara proje demeye başladılar. Gezi olayları bir projeydi. Şu olay bir projeydi. Bu gazete bir proje. Bu adam bir proje. Herkes için proje. Ne projesi ya? Sensin proje. Kendi akıllarıyla akıl erdiremedikleri insanlar için yok üst akıl. Ya da alt kimlik üst kimlik. Ya da o proje bu proje bu bilmem ne falan sevgili dostlar. Eskiden bazı siyasi partiler için de söylerlerdi. Bu Amerika'nın projesi derlerdi mesela. AK Parti için de çok söylemişlerdi bunu değil mi? AK Parti Batı'nın projesi, Amerika'nın projesi demişlerdi. Hatta Büyük Orta Doğu projesinin Orta Doğu'daki, Türkiye'deki parçası demişlerdi AK Parti için. Bunların hepsinin doğru olmadığı zamanla ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi Batı ve Amerika Birleşik Devletleri AK Parti'yi eleştiriyor. Mesela Almanya'da yayınlanan bir gizli belge var. Türkiye'yi İslamcı örgütlere destek vermekle suçluyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Orta Doğu'daki İslamcı örgütlere destek vermekle suçlayan bir gizli belgenin varlığından söz ediyor. Alman ARD televizyonu Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yanıtı iktidardaki AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki Müslüman kardeşler, Filistin'deki Hamas ve Suriye'deki bazı silahlı muhalefete verdiği dayanışma mesajları ve fiili desteğin iktidarın ve Cumhurbaşkanı'nın Müslüman kardeşlere duyduğu yakınlığı vurgulamaktadır cümlesiyle aktarmış. Evet, Alman medyasında bu tür haberler var ve Alman İçişleri Bakanlığı'ndan sızan bir gizli belge Alman medyasında yayınlandı. Siz bu alt aklı, üst aklı falan bırakın da sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ne demişti? Kendi aklını bir kişinin aklına emanet edenler var. Asıl onlardan korkun demişti. Bakın, Allah herkese akıl fikir vermiş. Ama bazı insanlar, bazı vatandaşlarımız kendi aklını başkasının aklına emanet ediyor. Kim bu başkası veya başkaları? Cemaat olabilir, tarikat olabilir, bir ideoloji olabilir, bir siyasi partinin lideri olabilir, kimse. Ama herkes aklını başkasına kiraya vermesin. Herkesin aklı var sevgili dostlar. Bir şey yanlışsa yanlıştır. Ölene kadar bir insana veya bir partiye doğrudur demek, aklın kiraya verilmesi demektir. Van'da polis karakoluna saldırı var. Diyarbakır'da da polis karakoluna bombalı araçla bir saldırı düzenlenmişti. Van'ın Merkez İpek Yolu ilçesindeki polis merkezine terör örgütü mensuplarınca patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. 17'si polis, 71 kişi yaralandı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, büyük bir patlama gerçekleşti ve Van İpek Yolu ilçesindeki her yerden, hatta Van merkezden de duyulduğu belirtiliyor. Teröristin binaya daha fazla yaklaşması barikatlarla engellenmiş. Biliyorsunuz doğuda ve güneydoğuda tüm askeri noktalar, garnizonlar, garnizon komutanlıkları, kışlalar ve polis karakolları beton bariyerlerle çevrelenmiş ve koruma altına alınmış durumda. Buna rağmen patlayan bombada 3 sivil hayatını kaybetti. 17'si polis, 71 kişi yaralandı. Partisinin grup toplantısında konuştu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili dostlar, Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeydi salı günü ve Alevi Bektaşçı vatandaşlarımızla birlikteydi. Yanında da Kültür Bakanı Nabi Avcı vardı, bunu aktarmıştık. O nedenle grup toplantısını dün gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu. Parlamento darbe girişiminde görevini yapmıştır dedi. Dimdik ayakta kalmıştır. Darbeyi araştırma komisyonu kurduk. Bu komisyona üye vermeyen tek parti Adalet ve Kalkınma Partisi oldu dedi ve Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Darbeyi araştırma komisyonuna acaba AK Parti neden üye vermedi? Camiye, kışlaya, adliyeye ve okullara siyaseti sokmayın çağrısını tekrarladı Kemal Kılıçdaroğlu. Partiye göre ibadet, partiye göre adalet olmaz dedi. Gelin Türkiye'yi darbe hukukundan arındıralım dedi Kemal Kılıçdaroğlu ve şöyle bir çağrıda bulundu. Darbecilerin getirdiği %10 seçim barajını ve siyasi partiler yasasını değiştirelim. Evet. %10 seçim barajı, yani darbecilerin getirdiği seçim barajı hala orada duruyor. Türkiye'nin en büyük utançlarından bir tanesidir %10 seçim barajı. Dünyanın hiçbir yerinde yok ama Türkiye'de var. Hani darbelere hepimiz karşıydık, karşıyız. Peki darbecilerin getirdiği %10 seçim barajı o duruyor orada. Peki siyasi partiler yasası o duruyor orada. Peki yüksek öğrenim kurumu yasası, yani YÖK, o da duruyor orada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı konuların, özellikle FETÖ'yle mücadele konusunun milat olarak 17-25 Aralık'ın seçilmesine de tepki gösterdi. Hukuken ve siyaseten bir sorumluluğun 17-25'ten önce başlamasının veya sonra başlamasının mümkün olmadığını söyledi. Bir insan sorumluysa ya da suçluysa 17-25'ten önce de suçludur, sonra da suçludur dedi ve kimse 17-25'i aklamaya çalışmasın dedi.
Binali Bey, sormak zorundayım. Neden arkadaş siz bu araştırma komisyonuna milletvekili görevlendirmiyorsunuz? Bu darbe girişiminin siyasal ayağının ortaya çıkarılması lazım. Pek çok kişiyi davet edip bu işi neydi, ne oldu, nasıl oldu? Kimler destekledi bu FETÖ denen terör örgütüne? Bunu herhalde bu parlamentonun sorgulaması lazım. Bütün bu olayları 17-25'e endeksleyen bir anlayışla başladı. Şunu söyleyeyim. Kimse 17-25 olaylarını aklamaya yeltenmesin. 17-25 ayrı yerde duruyor zaten. O da yargılanacak. Darbeciler nasıl yargılanıyorsa bu devleti soyanların da yargılanması lazım.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri işte böyleydi sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bu arada demin Almanya'dan söz etmiştim. Almanya'dan gelen bir haberi daha paylaşalım. Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından Uluslararası Kürt Kültür Festivali adı altında düzenlenmesi planlanan etkinlik güvenlik riski nedeniyle iptal edilmiş. Köln polisi düzenlediği basın toplantısında bir stadyumda Öcalan için özgürlük sloganıyla düzenlenmesi planlanan etkinliğin yüksek güvenlik riski oluşturduğu için iptal edildiğini açıklamış. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanmasına yönelik operasyonlar başlatılmıştı. Biliyorsunuz bir marketler zinciri, A101 marketler zinciriyle sevgili dostlar bazı holdingler basılmıştı ve bazı kişiler de gözaltına alınmıştı. Operasyon, yeni bir operasyon var. Bu yeni operasyonda sıcak gelişme olarak aktarıyoruz. Bu yeni operasyonda ünlü iş adamlarının da isminin geçtiği iddia ediliyor. Bazı internet sitelerinde yer alan haberlere göre Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu baklavalarının da aralarında bulunduğu bazı yerlerde arama yapılıyormuş. Ben de bu haberi Hürriyet'in internet sitesinden size aktarıyorum. Gözaltı listesinde TUSKON Başkanı Rıza Nur Meral'in de adının geçtiği belirtiliyor. Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre 187 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış. 15 ilde 1000 polisle gerçekleştirilen operasyon kapsamında Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu baklavalarının da arama yapıldığı ifade ediliyor. Az önce söylediğimiz gibi TUSKON Başkanı da var listede. Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih, Şişli, Kağıthane, Pendik ve Şile ilçelerinde tespit edilen 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında şubeye bağlı ekip Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir siteye girdi. Sitede arama kararı bulunan bir daireye giren ekipler de arama yaptılar. Gördüğünüz gibi FETÖ örgütünün özellikle mali yapısına yönelik olarak iş dünyasındaki arama tarama çalışmaları, gözaltı ve soruşturmalar devam ediyor. Dün gündeme yansıyan bir haber daha vardı, ondan da söz edelim bir ara vermeden önce sevgili dostlar. Adil Öksüz, FETÖ örgütünün bir numaralı ismi olduğu iddia edilen Adil Öksüz ve eski Ergenekon savcısı Zekeriya Özün Gürcistan'da yakalandığı ve gözaltına alınarak tutuklandığı iddia edilmişti. Böyle haberler gelmişti haber merkezlerine. Ancak Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütünün hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün ve hakkında yakalama kararı bulunan eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün gözaltına alındığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı. ...15 Temmuz darbe girişiminden sonra Adil Öksüz yakalanmıştı. Ancak bir süre gözaltında kaldıktan sonra birilerinin yardımlarıyla kaçmıştı, elden kaçırılmıştı. Adil Öksüz kayıp ve her yerde aranıyor. Sakarya'nın yayla köylerinde arandığı da ifade ediliyor ama yurt dışına kaçmış olabileceği de değerlendiriliyor. Evet, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Gürcistan'da yakalandığına dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi. Bu arada dün gece İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin otoparkından çıkan Azerbaycan plakalı bir araba Saray Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından çapraz ateşe tutuldu. Beşiktaş'taki bu çatışmada Azeri iş adamı yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti. Beşiktaş'taki bu silahlı çatışma sevgili dostlar semtin pek çok yerinden duyuldu ve heyecan yarattı. Çapraz ateşe tutulan Azeri iş adamı sevgili dostlar yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti. Evet, sıra arada. Saatlerimiz 8'e geldi sevgili dostlar. Bir müzik arası vereceğiz. Müzik arasından sonra bugün yayınlanan gazetelerin manşetlerine ve birinci sayfalarına hep beraber bakacağız. Lütfen burası Türkiye'den ayrılmayın.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So
of love, my friend, but no still means no.
Öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli edecek.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırlı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
gazete manşetleri.
Canlı yayındasınız, RSFM'desiniz. Burası Türkiye devam ediyor. Sırada gazete manşetleri var ve ilk sırada Hürriyet gazetesi var. 38 bin kişiye hemen tahliye haberi var Hürriyet'te. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile koşullu salıverilme ve ceza infaz süresi şartları değişti. Bundan 93 bin hükümlü etkilenecekmiş. Dün itibarıyla 38 bin kişi serbest kalmış. Düzenleme 1 Temmuz 2016 öncesi suçları kapsıyor. Kasten öldürme, terör suçları, anayasal devlet düzenine, milli savunmaya, devlet sırlarına ve devletin güvenliğine karşı suçlarla cinsel suçlar, adam öldürme, uyuşturucu, bunlar kapsam dışı. Mesela Deniz Seki serbest bırakılmayacak, uyuşturucu suçu olduğu için kapsam dışı sevgili dostlar. Ve başka isimler de var kamuoyunda bilinen. Ama 38 bin kişiye hemen tahliye kararı geldi. Birazdan avukat Hasan Gök'e bağlanacağız. Ve bu erken tahliyeleri ayrıca denetimli serbestlik olayını kendisine soracağız. Hangi suçlar kapsam dahilinde? Avukat Hasan Gök bizim için birazdan anlatacak. Hürriyet'ten bir haber daha okuyalım. Bizim yıllardır kentsel dönüşümle ilgili olarak söylediklerimizi aynen söylemiş aslında Bakan Mehmet Öz Haseki. Kentsel dönüşümde inşaat yoğunluğu artırılarak yapılan binalar için şehir cinayeti benzetmesi yapmış. Kentsel dönüşümü yerinde yapmak için basit bir formül işliyor. Ver müteahhide iki misli yoğunlukla dönüşsün. Her yerde inşaat yoğunluğu iki katına çıkıyor. O bölgenin altyapısı trafiği kaldırır mı? Hiç kimsenin baktığı yok. Herkes rant peşinde. Depreme karşı güçlü mü değil mi? Buna da kimsenin baktığı yok demiş Bakan Mehmet Öz Haseki. Yani bizim aylardır yıllardır söylediğimizi söylemiş Sayın Bakan. Günaydın. Günaydın Sayın Bakan. Vatan gazetesi de tahliyelere değinmiş. 38 bin tahliye diyor. FETÖ soruşturmaları sonrası cezaevleri dolunca denetimli serbestlik genişletildi. İlk etapta 38 bin hükümlü tahliye edildi. Evet, bu tahliyelerin gerekçesi aslında FETÖ soruşturmaları nedeniyle binlerce kişinin tutuklanması. Cezaevlerinde yer kalmadı. Yer kalmayınca da işte hükümet böyle bir karar aldı. Denetimli serbestliğin alt sınırını genişletti. Bu arada 3. OHAL kararnamesiyle silahlı kuvvetlerden 136, emniyetten 2360 FETÖ bağlantılı memur atılmış. Genelkurmay'dan atılan bordo bereliler de var. Bakın, bordo bereli. Genelkurmay'ın en seçkin askeridir bordo bereliler. En seçkin. İnanılmaz bir eğitimden geçerler. 40 tanesi atılmış bordo berelilerden, 40 tanesi. Osman Gökçek Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in oğlu. Beyaz TV'nin de genel yayın koordinatörü Osman Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmiş ve kendilerinden özür dilemiş. Osman Gökçek, özellikle yanında çalışan bazı arkadaşlarımıza dikkat etmezse daha çok özür dileyecek. Sözcü gazetesinin manşeti, FETÖ'yü eleştirenin hayatını kaydırdılar. Ünlü haberci Ali Kırca'nın 17 yıl önce yaptığı siyaset meydanında Fethullah'ın gerçek yüzü deşifre edilmişti. Programa katılanların başına gelmedi kalmadı diyor Sözcü. Ali Kırca, Fethullah Gülen'in devleti ele geçirme planı izleyin dedi, kaseti çıktı. Kemal Yavuz, Fethullah Gülen irtica nedeniyle halk ve devlet açısından çok tehlikeli bir kişi dedi, kumpasa uğradı. Türkan Saylan, Fethullah Gülen büyük tehdit. Bunları konuştuğumuz için başımıza neler gelir bilemiyoruz dedi. Evi basıldı. Necip Hablemitoğlu. Legal bir yapı değiller. Devlete sızdılar. Şeyhleri de Amerika'da yaşıyor. Büyük ihanet dedi. Karanlık bir cinayete kurban gitti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yer vermiş Sözcü gazetesi. Darbe girişiminin siyasi ayağı mutlaka ortaya çıkarılmalı demiş. CHP lideri toplumun her kesimine uzanan FETÖ operasyonlarında siyasilere dokunulmamasına işte böyle tepki gösterdi diyor. Siyasi ayakları nerede bu FETÖ'nün diye soruyor. Sabah gazetesi 2360 polise ve 136 askere ihraç kararı verildiğini söylüyor. Bunlardan 40'ı Bordo Berililer. Sevgili dinleyiciler, Bordo Berililer arasında da FETÖ'cü olduğuna dair haberler gerçekten inanılır gibi değil. Sabah gazetesinin manşeti 38 bin mahkuma erken bayram. Hükümetten cezaevlerini rahatlatacak bir kanun hükmünde kararname gelmiş. 38 bin mahkum şartlı tahliye edilecek ve cezalarını ailelerinin yanında çekecek. Sabahtan bir haber daha okuyalım. Kayyuma devredilen Kaynak Holding'in yönetim kurulu başkanı okumuş açıkladı. FETÖ elebaşısının Amerika'da kaldığı çiftlik Kaynak Holding'in parasıyla alınmış. 2 milyon 40 bin dolar ödenmiş. Ödemeyi Abdullah Katırcıoğlu yapmış. Makbuzlar elimizde demiş. Habertürk gazetesi DHKPC'nin zirvesine baskın diyor. Sürmanşetindeki haberlerden birinde terör örgütünün sözde bölge ve il sorumlusu 10 kişi gözaltına alındı. Gördüğünüz gibi terör örgütü deyince akla sadece bir örgüt gelmesin Türkiye'de. O kadar çok var ki FETÖ var, PKK var, DHKPC var, IŞİD var, Varoğlu var. Habertürk gazetesinin manşeti ise 100 binlik tahliye. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu af değil, kanun hükmünde kararname ile yeniden düzenlemedir demiş. 1 Temmuz'dan önceki suçlarda şartlı salıverme birden 2 yıla çıkarıldı. Öldürme, aile içi şiddet, cinsel suç, terör, uyuşturucu kapsam dışı bırakıldı diyor. İlk etapta 38 bin kişi serbest bırakıldı. Gelecek yıllarda toplamda 100 bine yakın kişi yararlanabilir diyor Habertürk gazetesi. İsterseniz bu şartlı salıvermeyi, denetimli serbestliği bir konuşalım, bir bilenle konuşalım. Telefon attığımızda çok değerli bir avukat var. Avukat Hasan Gök. Telefon attığımızda Sayın Gök, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Mert Bey, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Günaydınlar Hasan Bey. Şimdi bu denetimli serbestliğin sınırı vardı. Bu genişletildi galiba değil mi? Onu anlatır mısınız bize biraz lütfen?
Evet, dünkü değişiklikle denetimli serbestliğin sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkmış oldu. Böylece cezanın son 2 yılı için mahkumların cezasını cezaevi dışında tamamlamasının yolu açılmış oldu.
Eskiden nasıldı uygulama, şimdi ne olacak? Bir yıl kala mı serbest bırakılıyordu eskiden?
Evet, düne kadar son bir yılda cezaevinin dışına çıkarak denetimli serbest hükümlerinden yararlanmak mümkündü. Dünkü değişiklikte bu 2 yıl açıldı, yani 2 katına çıkarılmış oldu. Böylece kapsam genişlemiş oldu.
Dolayısıyla daha fazla insan serbest bırakılacak. Peki tabii bu bir af mıdır? Af olarak tanımlamak gerekir mi Hasan Bey bunu? Yoksa bir şimdi, kısmi af mıdır? Nedir bu?
Şimdi hukuki olarak ceza silinmiş olmuyor. Cezanın sadece cezaevi dışında tamamlanması öngörüldüğü için hukuki olarak af demek mümkün değil. Ama sonuçlarına itibariyle fiili olarak afla benzer bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Ama teknik anlamda ceza silinmediği için af demek doğru olmaz. Bu denetimli serbest hükümlerin kapsamını genişleterek ceza denen boşaltılmasına yönelik bir düzenleme.
Ha, yani ceza ortadan kalkmıyor, sadece cezayı dışarıda çekecek. Öyle değil mi?
Tabii tabii. Eğer denetimli serbest hükümleri yerine getirilmezse veya dışarıda başka bir suç işlenirse tekrar cezaevine dönerek o kalan kısmın üzerine eklenmesi söz konusu olacak.
Ha, yani suçu tekrar ederse hemen cezaevine gidecek, öyle mi?
Tabii, tekrar cezaevine dönecek ve denetimli serbestlikten yararlandığı süreyi de bu sefer üzerine ekleyerek cezaevine kaldığı süre artmış olacak.
Denetimli serbestlik ne demek Hasan Bey?
Denetimli serbestlik, cezaevindeki bir mahkumun cezaevinde geçirdiği sürenin bir kısmını cezaevinin dışına tamamlaması demektir. Yani son bir yıla kadar, düne kadar bir yıldı, bugün itibariyle son iki yılın mesela dışarıda denetimli serbestlik büroları vardır çeşitli il merkezlerinde. Genellikle imza karşılığı burada mahkumlara belli sürelerde o müdürlüklere gidip imza verme koşulu getirilir.
Evet.
O imzalar çerçevesinde sanki cezaevindeymiş gibi dışarıda bir kontrol uygulanır. Tabii gevşek bir kontroldür bu. Hı-hı. Bunun sonucunda ceza tamamlanır.
Peki bütün suçlarda denetimli serbestlik uygulanır mı, yoksa nispeten hafif suçlarda, yüz kızartıcı suçlarda falan mı uygulanıyor?
Şimdi dün tabii bir sınırlama getirdiler. Bütün suçlar için uygulanmadı bu. Sadece kapsam olarak kasten öldürmeyi dışarıda bıraktılar, terör suçlarını dışarıda bıraktılar.
Evet.
Bir takım cinsel suçları dışarıda bıraktılar. Fakat bizim geçmişte de bu yönde yapmış olduğumuz kanun değişiklikleri Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı olarak kapsamı çoğu zaman genişletti. Yani bu kanunu uygulamasına da önümüzdeki dönemde Anayasa Mahkemesi'ne götürülebilir ve Anayasa Mahkemesi bu suçların kapsamını genişletebilir. Şu anda yer alan kapsam daha da genişleyebilir. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Benzer örnekleri geçmişte yaşadık. Hı hı. Burada da aynı sonuç ortaya çıkabilir. Yani bir sene, iki sene sonra kapsam çok daha genişleyebilir.
Zaten bugünkü gazeteler, mesela Habertürk gazetesi, evet ilk etapta 38 bin ama 100 bine çıkabilir diyor. Bunu söylemeye çalışıyor değil mi?
Şimdi orada kastettiği şu anda daha denetimli serbestlik süresi dolmayan, önümüzdeki dönemde dolacak. Yani onların 100 bin kişinin yararlanması muhtemel. Ama benim söylediğim şu anda kapsam içinde olmayan kişilerin de kapsama girebileceği.
Ha,
yani Anayasa Mahkemesi farklı bir karar vererek bu 100 bini 200 bine çıkarabilir. Onu demek istiyorum.
Anayasa Mahkemesi neye dayanarak bunu genişletebilir peki?
Eşitlik ilkesine aykırı.
Eşitlik ilkesi.
Yani kasten yaralama suçunun mesela üst soya karşı işlediğinizde kapsam dışında, ama bir arkadaşınıza karşı işlediğinizde şu anda kapsam dahilinde. Hı-hı. Bu eşitliğe aykırı diyebilir. Bu zaman bu durumda üst soya karşı işlenen suçlar da kapsama girdiğinde yararlanan sayısı otomatik olarak artacaktır. Yani bu Anayasa Mahkemesi'ne götürülürse ancak o zaman görebileceğiz bunu.
Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ancak olabilir diyorsunuz. Hasan Bey, bir de şey vardı. Cezayı evde çekmek, bir de ayağa kelepçe takmak. Hani elektronik kelepçeyle çekiyorsunuz. Bu da denetimli serbestlik kapsamında, öyle değil mi bu cezalarda?
Tabii denetimli serbestlikte uygulanabilecek tedbirlerden biri o olabilir.
Evet.
Ayağa elektronik pranga dediğimiz, hı hı, çok yaygın olmayan bir uygulama var. Bu uygulanarak bir yıllık süreni, yani iki yıllık süreni geçirmesi söz konusu olabilir. Bu da yine denetimli serbestlik çerçevesinde değerlendirilebiliriz.
Evet, böylece denetimli serbestliğin ne olduğunu ve kapsamını öğrenmiş olduk. Bunun genişleyebileceğini ve 100 bin kişiye kadar da varabileceğini öğrenmiş olduk. Hasan Gök anlattı. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı eklenebilir dedi. Peki son olarak Hasan Bey, şunu da sorayım. Bizi dinleyen ve cezaevinde yakını olan sevgili dinleyicilerimiz, bu kapsama girmediyse, bu kapsama girmesi için bir beklenti içine girmeliler mi? Anayasa Mahkemesi bu konuda diğer suçları da kapsayacak şekilde bir karar verebilir mi? Yoksa bu dışarıda tutulan terör, uyuşturucu, cinsel suçlar asla bunu kapsama sokulmaz mı? Ona ne diyeceksiniz?
Yani Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde mutlaka tartışılacaktır. Her suç bakımından olmasa da belli suçlar kapsama dahil edilebilir. Yani genişleme ben mümkün görüyorum. Özellikle kasten yaralamada bu sınırların daha da genişletilmesinin mümkün olacağını düşünüyorum, ama Anayasa Mahkemesi tabii ne şekilde değerlendirir,
tabii
karar verir. Çok kesin olarak mümkün değil, ama genişlemesi ihtimal dahilinde.
Yüksek mahkemenin kararıdır diyorsun, ama yine de ihtimal dahilinde. Pekala, Avukat Hasan Gök, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
İşte tecrübeli bir avukatın ağzından denetimli serbestliği öğrenmiş olduk. Ve tabii ki bu kapsamın genişleyip genişlemeyeceğini de sormuş olduk. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Türkiye kararları diyor manşetinde. Yeni Şafak 15 Temmuz ihaneti ardından devlette yuvalanmış FETÖ'cüleri ve iç işgalcileri temizlemeye dönük çok ciddi kararlar alınıyor. Devlet kendini yeniden yapılandırıyor. OHAL kapsamındaki son iki kararnameyle emniyetten 2360 kişi, silahlı kuvvetlerden 136 subay ve astsubay ihraç edildi. TİP kapatılırken buradan 196 kişi atıldı. Genelkurmay Başkanlığı için kuvvet komutanlığı şartı kaldırıldı. 38 bin mahkuma denetimli serbestlik getirildi. Tahliyeler başladı diyor. Azerbaycan'da da bir FETÖ operasyonu var. Gülen'in bir yeğeni daha yakalandı. Ne kadar çok yeğeni varmış Gülen'in. Şahabettin Arput eski Bursa valisi tutuklandı. Gazi'nin eski rektörü de tutuklandı diyor. Aksas deniz üssü komutanı da gözaltında. Akşam gazetesinin manşeti Genelkurmay'a barış ayarı. Silahlı kuvvetlerde devrim gibi değişiklik. Genelkurmay Başkanı'nın görevlerine ilişkin kanunda yer alan barışta ve savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıdır ifadesinden barışta kısmı çıkartıldı. Yani Genelkurmay her şekilde Cumhurbaşkanı'na bağlanmış, daha doğrusu Silahlı Kuvvetler her şekilde Cumhurbaşkanı'na bağlanmış olduğu bir numarayı başkomutan seçecek, yani Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet gazetesi devlet adım adım sıfırlanıyor demiş. Yeni OHAL kararnameleri yürürlükte. Tek elden yönetim, sınavsız atama. Kanun hükmünde kararnamelerle yeni bir düzen oluşuyor demiş Cumhuriyet. Mesela özel harekatçı polisler, devlete alınacak yeni özel harekatçı polisler sevgili dinleyiciler. Buraya dikkat. KPSS şartı aranmadan göreve başlatılacakmış. Evet, devlete alınacak yeni özel harekatçı polisler KPSS şartı olmaksızın sadece mülakatla göreve alınacakmış. Acaba kimleri alacaklar özel harekatçı polis olarak? Sizce kimleri alacaklar? Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun bugünkü yazısında Acun Ilıcalı'nın TV8'de yaptığı yeteneksizsiniz yarışmalarına değinmiş. Acun'un yarışmalarına neden el atılmıyor diye sormuş. Şöyle demiş Ahmet Hakan yazısında. Acun'un yarışmalarına katılan yarışmacılardan biri daha FETÖ'cülükten içeri düşmüş. FETÖ yüzünden kurumlar kapatılırken, sınavlar yenilenirken, kayyumlar atanırken FETÖ'cü kaynayan Acun'un yarışmalarına neden el atan yok diye yazmış Ahmet Hakan Coşkun. Yeni Çağ gazetesi cezaevlerinden 38 bin tahliye manşeti atmış. Kararname ile 2360 emniyetten, 136'sı silahlı kuvvetlerden, 196'sı BTK'dan olmak üzere 2692 personel daha memurluktan, kamudan ihraç edildi diyor Yeni Çağ gazetesi. Kanun hükmünde kararname ile değişenleri de özetlemiş. Şimdiye kadar silahlı kuvvetlerden atılan pilotlar geri dönebilecek. Özel harekat polisleri KPSS'siz polis olabilecekler. TİP kapatıldı, BTK devrede, Genelkurmay'a da atama usulü değiştirildi diyor Yeni Çağ gazetesi. Milliyet gazetesi istihbarata çatı örgüt manşeti atmış. Başbakan Binali Yıldırım yeni istihbarat modelini açıklamış. İç istihbarat İçişleri'ne bağlanacak. Dış istihbaratsa MİT'e bağlanacak. Yani istihbarat ikiye ayrılacak. İç istihbarat ve dış istihbarat. Posta gazetesi Murat Eren'i manşet yapmış. Adalet erdi muradına. Sahte CV ve delillerle suçlanan pilot yüzbaşı Murat Eren, kızı Beren doğduktan 21 gün sonra hapse girmişti. Kumpas davalarının tek tutuklu sanığı Murat Eren dün tahliye oldu. Şimdi 3,5 yaşında olan Beren nihayet babasına kavuştu diyor Posta. Bir Gün gazetesi ülkenin güvenliği reisçilere emanet demiş. Şaibeli güvenlik şirketi Sadat'ın kurucusu emekli asker Tanrıverdi Erdoğan'ın baş danışmanı oldu. Sadat kelimesi Arapça'da reis anlamına gelirken bu seçim silahlı kuvvetlerin dönüşümü hakkında da ipuçları veriyor diyor Bir Gün gazetesi. Cemaatçilerin darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri daha da gericileştirilecek demiş gazete. Karar gazetesi Silahlı Kuvvetler'de dizayn kapısı kapandı. OHAL kararnamesiyle yeni TSK'nın temelleri atıldı. Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu'nun önereceği Oramiral ve Orgeneraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek. Sivil iradenin ağırlığının artırıldığı düzenlemeyle FETÖ veya başka grupların terfi, ihraç planlarıyla orduyu dizayn etmesinin yolu kesildi diyor. Silahlı Kuvvetler'de ama iddialar şöyle: FETÖ örgütü veya başka cemaatlerin dizayn etmesi engellendi ama siyasetin dizayn etmesinin önü açıldı yorumları var. Aydınlık gazetesi de bu konuyu birinci sayfadan vermiş. Türk ordusuna bir darbe daha diyor. Kuvvetsiz Genelkurmay. Yeni kanun hükmünde kararnameyle Genelkurmay Başkanı olabilmek için kuvvet komutanlığı yapmış olma şartı kaldırıldı. Tamamen yetki Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Star gazetesi FETÖ nokta verdi, DAEŞ kilisi vurdu diyor. Kahramanmaraş subay Halis Demir'in öldürdüğü FETÖ'nün generali Semih Terzi'nin görev yaptığı Suriye sınırında tam 6 ay boyunca DAEŞ'e yani IŞİD'e koordinatlar verip kilisi bombalattığı ortaya çıktı diyor. Star gazetesinin özel haberi Kemal Gümüş imzalı. Evrensel gazetesi kapatma kaldırılsın, gazetecilere özgürlük diyor. Basın meslek örgütleri ve gazeteciler özgür gündem açılsın çağrısında bulunurken gözaltındaki gazetecilerin de bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Son gazetemiz Yeni Akit. FETÖ'yü çökertmek için üst kurul şart. FETÖ'nün finans ve medya ayağına yapılan operasyonlar sonrası mahkeme tarafından Koza İpek grubuyla Fatih Üniversitesi'ne kayyum olarak atanan avukat Hasan Ölçer, örgütle etkin mücadele için atılması gereken adımları Akit'e anlatmış. Saatlerimiz 8.30'a geldi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Mehtap Yenidoğan buraya gelecek ve son gelişmeleri aktaracak. Biz daha sonra kaldığımız yerden Burası Türkiye'ye devam edeceğiz efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Shame, oh shame, babe.
Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor sevgili dostlar. Birazdan Ankara'ya bağlanacağız. Ankara gündemini alacağız. RSFM'de Burası Türkiye devam ediyor. Hakkari'den bir terör saldırısı var. İki polis yaralı. Şemdinli Emniyet Müdürlüğü binasına teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki polis yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezindeki Emniyet Müdürlüğü binasına terör örgütü PKK mensuplarınca bugün sabaha karşı uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Yaralı polisler Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Teröristler kaçtı.
Hakan vuruş!
Başta Almanya, Türkiye bir şekilde anlaşmak zorunda.
Aileden sorumlu bakan da zaten birilerini önüne yatmış vaziyette, o da konuşmuyor.
Ne de yaptı Bogdanovic?
Eğitim zayiatları olarak görüyorum.
Peki bu siyasi sapıkları ne yapacağız?
Burası Ankara, elbette gündem bu değil. Ama ben de Brüksel'den şöyle seslenmek istiyorum.
Kaderci bir toplum. Bunu hiçbir şey değiştiremez.
Faizlik bir yazgı, meslek değil, bir kader gibi bir şey.
Artık benim burama geldi, ben bunu açıklayacağım, dayanamam.
Taş üstüne taş, taş üstüne.
Konuklar ve yorumlarla Burası Türkiye devam ediyor.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
tutmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var? Ankara'nın başarılı gazetecilerinden TVM Ankara temsilcisi Emin Varol şu anda canlı yayında telefon attığımızda. Emin Varol günaydın.
Günaydın, günaydın.
Emin Varol galiba bu kez Yeni Kapı ruhuyla beraber anayasa değişikliği olacak gibi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de benzer açıklamalar geliyor, ne dersin?
Evet, öyle görünüyor. İki gündür ona odaklandık biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin süngüsü düşük derler Anadolu'da. Yani biraz morali bozuk. Neden? AKP ve MHP ittifakı orada da görülüyor. Yani orada görüşülen işte Anayasa Mahkemesi'nden Yüce Divan'ın çıkarılıp Yargıtay'a verilmesi konusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir teziydi. Evet. İşte MHP'li üyeyle Adalet ve Kalkınma Partili üye bunu orada da gündeme getirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi o nedenle biraz buruk ama Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ikiye ayrılması, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılması konusu da yine AKP-MHP ittifakı tarafından komisyonda gündeme getirildi. CHP'nin buna buruk olduğunu, buna da böyle şaşı baktığını söylediler ama dün ben kendisiyle konuştum, CHP'li üyeyle hayır dedi, bu konuyu biz de dedi tasvip ediyoruz dedi. Yani evet. Hakim ve Savcılar Kurulları olarak ikiye ayrılmasını biz de istiyoruz dedi. O nedenle bu Yüce Divan konusu dışındaki konular bu komisyonda tartışılıyor. Bir bahar havası olduğunu hissediliyor çünkü CHP'li üye tüm ısrarlara rağmen hiçbir şey söylemiyor. Daha önce kabul edilen uzlaşma komisyonu diye tabir ettiğimiz komisyonda kabul edilen 60 madde de bu komisyonun uhdesinde ve biraz ilerliyor, hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Dediğim gibi bahar havasında bunda etkisi var. Bugün yine toplanacaklar. Bugün de tahmin ediyorum bu Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ikiye ayrılması konusu da masada gündeme gelecek.
Sadece o değil galiba, MIT'i de ikiye ayırıyorlar. Başbakan Binali Yıldırım bunu TRT'de söyledi. İç istihbarat ve dış istihbarat diye, öyle değil mi Emin Varol?
Evet, o Anayasa Komisyonu'nun dışındaki bir olay. Bu konuda aslında söylenecek çok şey var. Bugün Ankara'da devlet günü, yani Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'yla görüşme günü. Evet. Ancak bugün Başbakan, Genelkurmay Başkanı'na yine bir araya gelecek her hafta olduğu gibi. Fakat MİT Müsteşarı'yla yine bir araya gelmeyecek. Çünkü 15 Temmuz'dan bu yana MİT Müsteşarı'yla hiç görüşmüyor Binali Yıldırım. Çünkü o darbe gecesi kendisine ulaşamadığını defalarca söyledi. Belki de Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki tek çatlak bu konu diyebilirim.
Yani bunu bir daha tekrarla lütfen. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana kendisine bağlı olan, başbakanlığa bağlı olan MİT müsteşarıyla Binali Yıldırım hiç bir araya gelmedi mi?
Hayır, hiç gelmedi. Hmm. Hiç gelmedi. Tam aksine Binali Yıldırım darbe gecesi ile ilgili sorulan sorulara MİT müsteşarına ulaşamadığını defalarca söyledi.
Söyledi, evet doğru.
Evet, defalarca söyledi ve bu nedenle de MİT müsteşarının görevini yapmadığı düşüncesiyle bir araya gelmiyor devlet günlerinde. Yani perşembe günlerinde 15 Temmuz'dan bu yana bir araya gelmiyor. Belki perde arkasında MİT müsteşarının görevden alınmasını istiyor. Ama Cumhurbaşkanı dere geçerken at değiştirilmez dedi. Bir evet. süre daha kalsın dedi. Onun için diyorum Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında belki de şu ana kadar gelen ilk çatlak bu.
Ankara'da grup toplantıları da oldu. Kılıçdaroğlu'nun söylemleri oldu. Dikkatini çeken başka bir cümle var mı? Altını çizdiğin şu önemli bir cümledir dediğin Emin Varol.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında mı? Dünkü grup
evet toplantısı. Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba yapmıştı grubunu evet.
Yani öncelikle Numan Kurtulmuş'un tabii ki istifaya davet etmesi, liyakat meselesinin ön planda olduğunu söylemesi evet. Numan Kurtulmuş'un daha önce. Evet. Fakat bundan vazgeçerek özel harekatçıların bu şeyden
çıkarılarak... KPSS olmadan değil evet, mi? Özel harekatçılara evet, polis alınacak.
Evet, evet. evet. O konunun dışında bir şeyde Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki... Evet, Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki şeyi önemli. Çünkü neden önemli? Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını CHP grubunda tasvip etmiyorlar.
Anladım.
Neden? Çünkü sivri bir şey veya muhalefet düzeyinde bir şey söylemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu o nedenle de kendi grubu tarafından eleştiriliyor. Dünkü konuşmasının tamamı eski konuşmalarının bir özetiydi.
İşte Ankara'daki gelişmeler. TVM Ankara temsilcisi Emin Varol çok çok teşekkürler. Sabah saatlerinde meydana gelen son gelişmeyi, sıcak gelişmeyi bir kere daha hatırlatalım. İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında 100'ün üzerinde adrese operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde FETÖ PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda İstanbul genelinde önceden belirlenmiş 100'ün üzerinde adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Acıbadem'de, Kağıthane'de gözaltılar var. Polislerin aramaları devam ediyor. Bu arada TEOG tercihleri sonrası. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki liselerde toplam 34.257 kontenjan boş kalmış. Anadolu ve fen liselerinde neredeyse boş kontenjan bulunmazken İmam Hatip liseleri bomboş kalmış. Çocuklar İmam Hatip okullarını tercih etmiyorlarmış. Vatan Gazetesi'nden İlker Akgüngör'ün haberine göre İmam Hatip Liselerinin İstanbul'da yaklaşık %19'u boş, Ankara'da %28'i boş, İzmir'de ise %57'si boş. Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinde ise 3 büyük şehrin toplamında sadece 6 kontenjan boş kalmış, yani fen liselerine büyük ilgi var. Kontenjanını en yüksek grup olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ise tıpkı İmam Hatip liseleri gibi bomboş kalmış.
Ekonomi.
Yarın kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili bir not açıklayacak. ekonomi haberlerine bu haberle başlayalım. Ekonomistler 19 Ağustos Cuma günü Türkiye'nin not ve görünümünü değerlendirmesi beklenen Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten değişiklik beklemiyormuş. Türkiye'nin kredi notunun BBB eksi ile yatırım yapılabilir. Not görünümü ise durağan seviyede tutan Fitch'in yarın pas geçerek Moody's gibi herhangi bir açıklamada bulunmayacağı öngörüsünde bulunuyor bazı ekonomistler. Evet, pas geçecek demişler Fitch için. Bakalım öyle mi olacak? Tarihi Haydarpaşa Garı yine tren garı olarak kalmaya devam edecekmiş. Sevgili dinleyiciler, açıklamayı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Anadolu Ajansı'nı ziyaret ettiği zaman yaptı. Haydarpaşa Tren Garı'nın yüksek hızlı trenle ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
Tarihi Haydarpaşa Garı'nın tabii ülkemiz açısından da demir yollarımız açısından da sembolik bir değeri var. Yüksek hızlı trenle İstanbul'a erişip daha sonra Avrupa yakasına geçmeyi de öngörüyoruz. Özellikle Ayrılık Çeşme'den, Üsküdar'dan, denizin altından Avrupa'ya geçiyoruz. Ancak İstanbul'a giden bütün yüksek hızlı trenler karşıya geçmeyecek. Bazıları geçecek, bazıları tarihi Haydarpaşa Garı'nda kalacak. Orası gare sahası olacak. Depo olacak. Kritik cümle, Haydarpaşa Tren Garı yüksek hızlı trenlerle birlikte İstanbul'a, İstanbullulara ve ülkemize tren garı olarak hizmet vermeye devam edecek.
Evet, Haydarpaşa, Haydarpaşa olarak devam edecek. Gezi Parkı, Gezi Parkı olarak devam edecek. Atatürk Kültür Merkezi de inşallah Atatürk Kültür Merkezi olarak devam edecek. Bilin bakalım Türkiye'de kaç AVM var? Yani alışveriş merkezi. Türkiye'deki AVM sayısı 2016 yılı rakamı, yani yeni rakam. Tabii inşa edilenler, şu anda inşaatı devam edenler hariç, hizmette olanların sayısı tüm Türkiye'de 369 AVM var. Bunlardan 116'sı İstanbul'da. 116'sı İstanbul'da, tüm Türkiye'de 369. AVM'si olmayan il var mı acaba Türkiye'de diye soruyorum Onur'a. AVM'si olmayan il var mı Onur? Onur yok diyor. Yanlış cevap veriyor. 23 kentimizde AVM yok. 81 ilin 58'inde var ama 23 ilde AVM yok. Mesela Adıyaman'da yok. Ağrı'da, Amasya'da, Ardahan'da, Bartın'da, Çorum'da, Gümüşhane'de, Hakkari'de, Sinop'ta, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Yozgat'ta AVM yok. Buralarda da AVM yapılacakmış. Peki yatırımcılar neden Anadolu'da AVM yapmayı tercih edebilirlermiş? Çünkü arazi maliyeti ucuz, arsa ucuz. Ayrıca üniversite öğrencilerinin bulunduğu, yeni üniversitelerin açıldığı illerde böyle bir açlık var. İnsanlar AVM'lerde sosyalleşiyor. AVM'lerin içinde açılan kafelerde oturuyorlar. Oradaki restoranlarda yemek yiyip insan yüzü görüyorlar. Orada sosyalleşiyorlar. İşte bu nedenle Anadolu'ya AVM yapıldığı zaman ilgi fazla oluyor. Eskiden Anadolu'ya ne yatırımı yapılırdı? Organize sanayi bölgesi yatırımı yapılırdı. Bundan söz ederdik biz. Şu kentte organize sanayi bölgesi var. İşte Gaziantep organize sanayi bölgesi, Bursa organize sanayi bölgesi derdik ki mesela Türkiye'de en büyük organize sanayi bölgesi Bursa'dadır, Gaziantep'tedir, İzmir'dedir. İstanbul'da da hayli büyüktür. Mesela İzmir'deki organize sanayi bölgesindeki dükkan sayısı Yunanistan'dan fazla. Sadece İzmir. Bu kadar önemliydi. Şimdi kimse organize sanayi bölgelerinden söz etmiyor. Varsa yoksa AVM. İstanbul'da yazlıkçıların, günübirlikçilerin gittiği yerler vardır. Hafta sonları denize girmek için, işte hava almak için. Neresi bunlar? İşte Silivri, Kumburgaz, Şile, adalar. Peki buraya giden vatandaşlar ne yaparlar? Gittikleri yerlerde piknik yaparlar. Bütün malzemeyi, her şeyi, alışverişi yanında götürürler. Sonra çarını çöpünü orada bırakırlar. Geldikleri yere geri dönerler. Sevgili dostlar, yazları orada yaşayanlar da vardır ama nüfusa kayıtlı olduğu yer orası değildir. Öyle değil mi? Yazlık bölgeler böyledir. Adalar onlardan bir tanesi. Şimdi bir tartışma var. Adalara giriş acaba paralı mı olacak? Bir ayak bastı parası mı alınacak diyorlar sevgili dostlar. Bir ayak bastı parası değil aslında bu. CHP milletvekili Mahmut Tanal konuya ilişkin bir yasa teklifi verdi. Ulaşımdan pay ayrılması gerektiğini söyledi. Çünkü devletin bu bölgelere verdiği paralar var. Ama paralar orada yerleşik nüfusa göre veriliyor. İller Bankası'ndan da aynı şekilde. Mesela adaların yerleşik nüfusu ne kadarsa ona göre pay veriliyor. Ama yazın adaların nüfusu 4 katına, 5 katına çıkıyor. Üstelik yazlıkçıların çöpünü de masrafını da Adalar Belediyesi sağlıyor. Veya Şile veya Silivri yazlıkçı neredeyse. Şimdi şöyle bir talep var. Yazlıkçıların yoğun olarak gittiği yerlere ayak bastı parası verilsin. Ulaşımdan pay verilsin ki bunlar da vatandaşa belediye hizmetlerini rahatça verebilsin. Haşema diye bir kıyafet var sevgili dostlar. Tesettürlü hanımefendilerin denize girerken giydiği kıyafettir haşema. Vücudun her yerini örten bir deniz kıyafetidir. Fransa'da bazı plajlarda haşema yasaklandı. Tam 7 ayrı belediye Fransa'da haşemayı yasakladı. Belçika'da da benzer bir tartışma meclise taşınmış. İktidar ortağı olan parti diğer partiyle bu konuyu konuşuyor. Tesettürlü mayo haşemanın yasaklanması isteniyor. Müslüman kadınlara yönelik bir baskının kanıtı yorumunda bulunmuş Belçikalı bazı milletvekilleri. Ülkedeki birçok belediye haşemayla havuza girmeyi de yasaklamış. Evet, bazı belediyeler denize girmeyi yasaklarken havuza girmeyi de yasaklamış. Havuza girmek, haşemayla havuza girince dışarıya daha fazla su mu taşıyor acaba? Ya da sudan çıkarken daha fazla suyu mu dışarıya taşırdığı için yasaklanıyor? Ya da yoksa havuza gelenler bundan rahatsız oldukları için mi yasaklıyorlar? Bundan açıklaması yok haberde. Ama hijyenik koşullar olarak da gösteriliyor gerekçe. Haşeme tartışması Avrupa'da büyüyor. Avrupa merkezli finans kurumu Euronext bir araştırma yapmış. En zengin ülkeler sıralaması. Lüksemburg birinci sırada. Ortalama çalışma saati 1643 saat. Saat başı kazanç 174 lira Lüksemburg'da. Saat başına kazanç. Norveç'te saat başına kazanç 137 liraymış. Avustralya'da 110, İsviçre'de 106, Hollanda'da ise saat başına kazanç 106 liraymış. En zengin ülkeler sıralaması. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bir kısa müzik arası daha vereceğiz. Ardından programımızın son kuşağına gireceğiz. Sevgili dostlar, haberlerimizi size aktarmaya devam edeceğiz. Mardin'de bir çatışma var. Mardin'de çatışma var. Bazı yollar trafiğe de kapatıldı. Onun ayrıntılarını da aktaracağız kısa bir aradan sonra.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırlı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız. tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye. Birazdan Türk-Rus İş Adamları Birliği Başkanı Naki Karaarslan'a bağlanacağız ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerdeki son durumu konuşacağız. Mardin'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada biri sağ biri ölü olmak üzere iki PKK'lı ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre çatışma Şeyh Çubuk Mahallesi Subaşı Sokak'ta. Gece saat 01.30'da meydana geldi. Güvenlik güçleri ve teröristler arasında çıkan çatışmada bir PKK'lı öldürüldü. Bir PKK'lı da sağ olarak ele geçirildi. Fethullahçı terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu sabah yine erken saatlerde bir operasyon gerçekleşti. Operasyonda ünlü iş adamlarının isminin geçtiği iddia ediliyor. Sabah gazetesinin haberine göre Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu baklavalarının da aralarında bulunduğu şirketlerde arama yapılıyor. Gözaltı listesinde Tuscon Başkanı Rıza Nur Meral'in de adı varmış. İstanbul'da 100'e yakın adrese operasyon düzenleniyor. Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Fatih, Şişli, Kağıthane, Pendik ve Şile ilçelerinde tespit edilen 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Polisler Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir siteye girdi. Sitede arama kararı bulunan bir daireye giren ekipler arama yaptılar. Arama tarama çalışmaları bazı noktalarda hala devam ediyor. Dün akşam İstanbul Beşiktaş'taki bir otelin otoparkından çıkan Azerbaycan plakalı bir araca Saray Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimini belirsiz kişiler ateş açtı. Çapraz ateşe tutuldu. Evet, Beşiktaş'ta çıkan bu silahlı çatışmada Azeri iş adamı hedef alınmıştı. Plaka da Azeri plakasıydı. Sevgili dostlar, çatışmada Azeri iş adamı yaralandı. Ama İş adamının şoförü hayatını kaybetti. Silahlı saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtılar. Önümüzdeki günlerde 26 Ağustos'ta açılacak 3. köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Ücret tarifesini dün size aktarmıştım. Otomobiller kaç paraya geçecek, kamyonlar kaç para verecek diye. Şu anda gişeler bomboş tabii ki. Çünkü henüz hizmete açılmadı ama çevre ve bağlantı yolları da bitmek üzere. Üçüncü köprüden otomobiller 9.9 liraya geçecekler. Yani 9 lira 9 kuruş. 10 lira değil. 9 lira 9 kuruş. Kamyonlar kaç para verecek? 21.29 kuruş verecekler. Evet, 21 lira 29 kuruş. KDV oranı köprülerde %8, otoyollarda %18 olarak uygulanıyor. Verdiğim rakamlara katma değer vergileri dahil sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Bu ücretler yıl sonuna kadar da geçerli olacak. Ekonomistler doların neden düştüğüne de veya neden yükseldiğine de çare bulmaya çalışıyorlar. Çünkü doların düşmesi bazılarının işine gelirken doların yükselmesi de bazılarının işine geliyor. Mesela ihracatçılar doların çok düşmesini istemiyorlar sevgili dostlar. Genelde bu böyledir. Acaba yeni vergiler mi geliyor? Bu konuda bakanlığın da açıklamaları var. Vatandaşlara ek yük getirecek bir yeni verginin getirilmeyeceğini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir işte çevre vergisi veya cep telefonu vergisi veya internet vergisi geleceğine dair haberlerin yayınlandığını söyledi ve bu haberleri yalanladı. yeni bir vergi yok dedi.
Günün içinden.
Günün içinden köşemizde konumuz Türkiye-Rusya ilişkileri sevgili dostlar. Biliyorsunuz yeni kapı ruhundan söz ediliyor. Şimdi de bir St. Petersburg ruhu denebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan St. Petersburg'a gitti ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. St. Petersburg öncesi ve sonrasındaki ilişkileri. Türk-Rus İş Adamları Birliği Başkanı Sayın Naki Kararslan'la konuşacağız. Sayın Kararslan günaydın efendim.
Günaydın.
St. Petersburg öncesi ve sonrası herhalde umutları artıran bir yeni gelişme, bir yeni bir kilometre taşı olarak değerlendirilebilir. Öyle değil mi Sayın Kararslan?
Evet. Tabii St. Petersburg öncesi, daha öncesi diyelim. Aslında Rusya-Türkiye ilişkileri bir ses söylüyoruz. Etle tırnak gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı konuyu gündeme getirdi orada. Evet. Rusya ve Türkiye'nin birbirinden vazgeçmek gibi bir lüksü yok. Hem bölgenin huzuru için, bölgedeki ekonomik ve siyasi huzur için ikisinde birlikte hareket etmesi lazım. Aslında su yolunu buluyor tarihe dönemekte. Suni bir olay maalesef yaşanmaması gereken bir olaydı Rusya-Türkiye ilişkileri açısından. Şimdi yeni bir yön görünüyor, yeni bir ilişkiler görüşülecek. Tabii Rusya-Türkiye ilişkileri daha da gelişecek gibi görünüyor. Yeni konjüktür onu gerektiriyor. Aslında olması gereken şey de bu. Bizim hep söylediğimiz şey Rusya ve Türkiye'nin birbirine rağmen değil, birlikte hareketiyle geniş bir coğrafyada dünyanın yaklaşık üçte birinde huzur gelecek gibi görünüyor. Bunlar hep söylediğimiz şeylerdi. Önümüzdeki yıllar bunlar gerçekleşecek gibi görünüyor.
Peki efendim ilk etapta turizm midir göze çarpacak olan gelişme yoksa gıda ürünleri ihracatı mıdır? İlk anda en çok patlamayı, en büyük gelişmeyi hangi sektörde görmeyi düşünüyorsunuz?
Şimdi zaten bunlar bir yere gelmiş ilişkiler. Yani turizmde de olsun, gıdada da olsun ama maalesef biliyorsunuz yani çok kamuoyunu ilgilendiren konular. Tabii yani turizmde olsun, gıda da olsun bunlar adım adım gelişecek ilişkiler. Bence ilişkilerin artık bir raya girmesi lazım. Tabii kamuoyu şunu bekliyor, bir an önce iyileşsin. Bir an önce iyileşmeden ziyade bizim beklentimiz şu, bir an önce daha sağlıklı bir şekilde ileriye dönük önümüzdeki 5 yılın, 10 yılın planlarının ve hesaplarının yapılması lazım. Turizm de yerini bulacak. Gıda evet. sektörüne de ilişkiler gelişecek. Ama Rusya-Türkiye ilişkilerinde ikisine de bağlı değil. Hedef biliyorsunuz hep konuşulan bir hedef. Aslında 100 milyar dolar aslında o konu sohbet şöyleydi. Evet. 100 milyar dolar ilişkisi gene tekrar açıldı. Nasıl olacak diye. Aslında insanlar bunu duyunca gülümsüyor. Yani işte 38 milyarlardan şu anda 22-23 milyar dolara düşen ilişki ticaret hacmi nasıl 100 milyar dolar olacak diye.
Evet.
Ama 100 milyar dolar nasıl olur? Bu hakikaten gerçekleşebilir. Biliyorsunuz Rusya'nın eski bağımsız devletler topluluğunda bir planı var. Yani aslında Putin'in yapmayı istediği serbest ticaret. Serbest ticaret eğer bağımsız devletler topluluğunda gerçekleşir, biz de bu ülkelerle ayrıcalıklı ticaret anlaşmasını yaparsak bu 100 milyarı yakalamamak diye hiçbir şey değil. Bu da lüks de değil, bu da hayal de değil, gerçekleşir.
Aralarında Türkiye olarak adlandırılan cumhuriyetler de var değil mi bu serbest piyasa, serbest ticaret anlaşması?
Tabii. Anlaşmalar adım adım imzalanıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde de bence tamamlanacak.
Tamamlanabilecek. Naki Bey şimdi önemli bir şey söylediniz. 100 milyar dolar gerçekleşebilir dediniz ve sadece gıda ve turizmden ibaret de varsaymamak lazım Türkiye-Rusya ilişkilerini. Belki yeni sektörler üzerinde de mesela Rusya'nın Yüksek teknolojisi var değil mi? Yani yüksek teknoloji sadece Batı'da evet. yok. Rusya'da da yüksek teknoloji yatırımları var. Uzay çalışmaları var. Buna benzer evet. yeni sektörler üzerinde de işbirliği anlaşmaları yapılabilir belki. Ne dersiniz efendim?
Evet, zaten onların bence işte stratejik konular dediğimiz şeyler onlar zaten. Onların ilgileri, onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor ileriye dönük.
Öyle mi?
Yüksek teknolojiyle ilgili ilişkilerde gelişecek gibi görünüyor.
Evet.
Tabii yani bununla beraber yani kimyasallar var, ilaç sanayi
savunma var.
Yani bitmez ki konu.
Tabii.
Öyle bir şey, ikisi birbirini tamamlayıcı ekonomiler. Yani
doğru.
bir tarafa bakıyorsunuz bir dinamik genç nüfuslu Türkiye, hakikaten çalışmayı bilen, kendine göre eksikleri tabii var elbette ama öbür tarafın özel sektör çok aktif, hakikaten çok istekli.
Hı hı.
Yani Türk özel sektörü dünyanın, Türk girişimci dünyanın her yerinde var. Bunun içi doldurulması lazım. Bir tarafta da hakikaten enerji, dünyanın dünya kaynaklarının yaklaşık üçte birine sahip olan Rusya zaten. İşin bu kargaşaların, bu gerilimlerin sebebi de yani işte Batı'nın ya da dünyanın büyük güçlerinin Rusya'nın üzerine gelme sebebi de herhalde o kaynaklar, o kaynakların paylaşılması.
Hı hı,
ama dediğim gibi iki ekonomi birbirini tamamlıyor. Onun için de çok çeşitlenecek yani finans sektöründen biliyorsunuz en önemli konu ortak bir fon oluşturulacak. Ortak bir fon oluşturulursa
evet.
ortak yatırımlar gelişecek.
Hı hı.
Mesela Türk-Rusya'nın ettiğini biliyorsunuz COBİ'ler. Biz COBİ'lerde Türkçe çok iyi. O konularda işbirliği yapılacak. O hı hı. konularda çalışmalar vardı zaten.
Hı hı.
Ama o bekleyen işte rafa kaldırılmış projeler hepsi önümüzdeki yıllarda adım adım gerçekleşecek.
Evet, Sayın Putin de dedi ki zaten eskisinden daha iyi olacağız. Umarız öyle olur. Türk-Rus İş Adamları Birliği Başkanı Naki Kararslan efendim çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Manisa'da çiftçiler ne yapmış biliyor musunuz? Manisa'da üzüm üreticiliği yapan çiftçiler üzümün cenaze namazını kılmışlar. Ege İhracatçılar Birlikleri ve İzmir Ticaret Borsası'nın açıkladığı üzüm rekolte tahminine tepki olarak bunu yapmış üzüm üreticileri. Şehzadeler ilçesi Cihanpaşa mevkiindeki üzüm bağlarında gerçekleşen cenaze namazında bir tabut, temsili bir tabut koymuşlar. Tabutun üzerine de üzümleri yığmışlar. Bir de hoca var. Üzümün cenaze namazını kılıyorlar. Özgür Gündem gazetesi geçici olarak kapatılmıştı. Özgür Gündem gazetesi yayın danışma kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan gözaltına alınmıştı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tüm sadece o değil, Ragıp Zarakoğlu da aynı şekilde gözaltına alındı. Tüm yazarlar, Ahmet Ümit başta olmak üzere tüm yazar ve aydınlar bu karara tepki gösteriyorlar. Aslı Erdoğan ve Ragıp Zarakoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik sosyal medyada da yoğun bir tepki var.
Spor.
Sırada spor haberleri var. Spor gazetelerine bakalım. Fanatik gazetesi var elimde. Talisca, Kartal'da diyor Fanatik. Sosa'yı Milan'a kaptıran, Mario Gomez'i de Wolfsburg'a gönderen Beşiktaş. 10 numara açığını Benfica'nın Brezilyalı yıldızıyla kapattı diyor Fanatik. Portekiz ekibiyle yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve siyah beyazlar Talisca'yı 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Bu arada Porto'yla da stoper Martins Indi'nin kiralanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirlendi. Beşiktaş arka arkaya bombaları patlatıyor ama acaba Sosa'nın yerini doldurabilecek mi? Özellikle de Mario Gomez'in. Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat imzayı attı. Sevgili dinleyiciler, Devler Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Sarı Lacivertlilerin ilk sınavı, Advocaat dönemindeki ilk sınavı İsviçre temsilcisi Grasshoppers ile karşılaşma saat 21'de başlayacak. Ülker Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak maç. Evet, Dick Advocaat'ın ilk sınavı bu Grasshoppers karşısında. Bugün Avrupa'da başka maçlar da var. Osmanlı Spor, sevgili dostlar, Danimarka'da oynayacak. Başkent ekibi Midland'la oynayacak Osmanlı Spor. Başakşehir ise Shakhtar Donetsk önünde Fatih Terim Stadı'nda oynayacak saat 20.30'da. Hem Osmanlı'ya hem de Başakşehir'e başarılar tabii Fenerbahçe'ye de. Foto Maç gazetesinin manşeti Diarra Galatasaray'da. Transferde fırtına gibi esen sarı kırmızılı kulüp dün nefes kesen bir operasyona imza atarak Marsilya'nın 31 yaşındaki ön liberosu Lazan Diarra'nın işini bitirdi diyor. Aslan da yılın transferi demiş Foto Maç. Beşiktaş'ın Talisca transferi de var. Foto Maç'ta siyah beyazlar Benfica'nın 22 yaşındaki genç yıldızını 2 yıllığına kiraladı. Sosa'yı Milan'a satıp 7,5 milyon avroyu kasasına koyan Beşiktaş, Arjantin'in yerini Brezilyalı genç yıldız Anderson Talisca'yı transfer ederek doldurdu diyor. Beşiktaş'ın yeni bir hedefi daha varmış. Samir Nasri. Trabzonspor'da da transfer çalışmaları var. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın transferle ilgili olarak sağ açık Sudani ve sağ bek Svensson'u bitirmek için çaba harcıyoruz. Bunlar olmasa bile 2-3 alternatifimiz daha var. Kimse endişe etmesin demiş. Bu arada spor yazarı Erman Toroğlu tribünlerde FETÖ tehlikesine dikkat çekmiş. FETÖ'cü hainlerin futbol dünyasındaki etkinliğinin konuşulduğu bir programda Erman Toroğlu FETÖ'nün alt kademesi maçlarda provokasyon yapacak. Uyarıyorum, bu gruplar için önlem alınmalı demiş. Evet, bu akşam Fenerbahçe saat 21'de İsviçre takımı Grasshoppers karşısına çıkacak ve bu Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'deki ilk maçı olacak. Bakalım Fenerbahçe nasıl oynayacak. Bu arada Barcelona'da oynayan futbolcumuz Arda Turan, sevgili dostlar, Sevilla'yı 3-0 yenen takımında 2 golün sahibi oldu. İspanya Süper Kupası 2. maçında Sevilla'yı 3-0 yendi Barcelona ve kupanın sahibi oldu. Katalan ekibi ilk maçı da 2-0 kazanmıştı. Milli futbolcumuz Arda Turan 2 gole imza atarak galibiyette önemli bir katkı yaptı. Böylece Barcelona İspanya Süper Kupası'nı 12. kez müzesine götürdü. Arda Turan'ı da tebrik ediyoruz. siz de İstanbul trafiğinde sık sık geri geri gelen araçlara şahit oluyor musunuz sevgili dostlar? Hem de çevre yolunda, hem de otoyollarda. Sürekli geri geri gelen arabalar görüyorum ben. Geri geri gelen kamyonlar. Geri geri gelen taksiler. Taksiler zaten ileri de gidiyor, geri de gidiyor, yan yan da gidiyor. Her şekilde gidiyorlar. Minibüsler de öyle. Minibüsler zaten aklına estiği yerde durup yolun ortasında yolcu alıp yolcu indiriyorlar. Onlar her şeyi yaparlar. Ama bir de geri geri gelenler var. Türkiye trafiğinde. Gerçekten öyle. Sadece kendi canlarını tehlikeye atmıyorlar. Başkalarının canlarını da tehlikeye atıyorlar. Durduk yerde geri geri gelenler, sapağı kaçıranlar, yolcu kaçıranlar. Baya baya geri geri geliyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgili dostlar teşekkürlerimizi sunarak programı kapatalım. Saatlerimiz 9.30'a ulaştı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında. Herkese bir kere daha teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz bize gösterdikleri ilgi ve alaka için. Yarın yine sabah 7.30'da bu frekansta RSFM mikrofonlarında buluşuncaya kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın. Lost your patience, tell me that you love me more than hate me all the time.